Ayrım 21. Dünya Ağrısı. Ayfer Tunç. Sayfa 194. Saatler aynı durgunlukla geçti o gün. Akşam Özgür geldi. Fiyat almış. Kalorifer döşetmek kaça mal olur hesaplamış. Baba, Ziya abi diyor ki, gene başlama. Bir dinle bak. Çıkma petek uyarsa uygun bir şey yaparım diyor. Taksit de yaparım diyor. Tamam de, kış iyice bastırmadan. Özgür, git başımdan. Yalnızlığın dibinden en kararlı sesiyle konuşuyordu. Yüzdüğü boşlukta öylece kalmak istiyordu. Oğlu ise onun bu boşluktan çıkarıp silkelemek, ataletini yüzüne vurmak istiyordu. İnce duygulardan vurmak istedi sonunda, sorumluluklardan. Sen nasıl bir insansın baba ya? İstikbalimle oynuyorsun, farkında değil misin? Kalorifer oğlum, kalorifer, ne istikbali? Özgür'ün ciğeri yırtıldı haykırırken. Benim bu otelden başka istikbalim mi var? Pür dikkat, akşam haberlerini seyreden birkaç müşteri dönüp baktı. Böyle barışmalara alışıktılar. Aldırmadılar. Televizyona döndüler. Memleketin her karışısında pür dikkat kesilmeyi gerektirecek korkunç şeyler oluyordu. Ama haberlerde bir şey yoktu. Suyunun suyu konular. Anlatamadım ki dedi Mürşit. İstikbal burada değil oğlum. İstikbal orada. Eliyle belirsiz, uzak bir yeri işaret etti. Burası adamı bitirir, iliğini kemiğini kurutur. Kalma git istikbalini bu şehrin ötesinde ara. Madenci içeri girmişti o sırada. Sessizce onları seyrediyordu. Özgür, kurtarıcıymış gibi ona döndü. Abi Allah'ını seversen söyle dedi. Bir baba, evladına bunu yapar mı? Bir baba, evladının istikbaliyle oynar mı? Madenci hayır diyebilirdi. Mürşit pek ihtimal vermiyordu ama onun babası evladının istikbaliyle oynamamış olabilirdi. Madenci hayır oynamaz dese, benim babam mesela benim istikbalimle oynamadı derse, madenciyle arasında sahici bir bağ oluşturan gece konuşmalarının ipi kopardı. İpi kopan konuşmalar uzay boşluğunda kaybolurdu. Madencinin adı Uzay. İddialı bir babanın oğlu. İddialı babalar en çok evlatlarının istikbaliyle oynayanlar. Madencinin bir şey söylemesine fırsat bırakmadan oynar dedi. Baba dediğin adamın işi bu. Madenci sessizliğini bozmuyordu. Üzüntülü bir bakışla dikiliyordu. Özgür, madenciden beklediği cevabı alamayınca tekrar babasına döndü. Nankörsün sen, nankör. Dedem sana koskoca otel bırakmış. Sana bir istikbal vermiş. İstedin mi? Baba bana bir otel bırak, bir istikbal ver dedin mi? Mahvettin. Hayatımı da, geleceğimi de, her şeyimi mahvettin. Geleceksiz kaldığını düşünen 19 yaşındaki oğlunun gözlerinden öfke yaşları fışkırdı. Çıktı gitti. Mürşit'in gene içi ağrımaya başladı. Madenciyle göz göze geldiler. Hiç konuşmadan avluya geçtiler. Çıt çıkmıyordu dünyadan. Madencinin sesi, dünyanın üstüne örtülmüş sessizliğin, ipeğini yırtlansızın. Bugün ablam aradı dedi. Babamı bir bakım evine yatırmışlar. Gecenin bir yarısı komşuların kapısını çalıp aklımı güveler yedi diye bağırıyormuş. O akşam babası hakkında daha başka küçük sıcak şeyler anlattı. Alfred Hitchcock hayranı olduğunu, aç karnına tatlı yemeği sevdiğini. İzin günlerinde bazen birlikte Tahtakale'ye gidip abuk subuk şeyleri dünyanın parasını verdiklerini. Mürşit neden bilemiyordu ama acı perdesi diye düşündü o sırada. Bütün bu küçük, sıcak şeyler, iyi babaya dair hatıralar, derinde yatan acıları gizliyor. Siyah paltolu adamın yüzü yumuşamıştı. Küslüğü geçmişti. Mürşit'in zalimliğini çoktan unutmuştu. Mürşit çabuk unutuyor bunlar diye düşündü. Doğrusu da bu zaten. Hayatta kalmak istiyorsan unutacaksın. Başına gelenleri sineye çekeceksin. Başka yolu yok. Yoksulların sinesi de çok geniş oluyor. Her şey sığıyor buraya. Zulüm, hakaret, haksızlık, istediğin kadar. Bazen katlanabiliyor bu manzaralara. Bazen iki kat daha zehirli oluyor hayat. Dünya. Madencinin varlığı ise bir çeşit panzehir. Madenci bir masaya ilişmişti. Hikayesinde kaybolmuş gibi siyah paltolu adamı dinliyordu. Sinesine her şeyi sığan siyah paltolu adam az önce, mürşide küsmemiş gibi, diğer müşterilere derdini anlatıyordu şimdi. Dört kardeşlermiş. Babası geçen sene kesmeye kıyamadığı koçu, süstüğü için ölmüş. Hayvanın boynuzlarıyla deştiği bağırsakları, bahçenin her yanına yayılmış metrelerce. O kadar feci olmuş yani ölümü. Elinle beslediğin hayvan bile nankör oluyormuş bu dünyada. İnsan neden olmasın? Çok sevdiği, sorgusuz sualsiz, her derdine koştuğu büyük abisi de çok nankör çıkmış. Ölen babalarından kalan tarlanın üstüne oturmuş. Pirinç ekiyorlarmış bu tarlaya. Toprak çok verimliymiş. Bunlar biri kız, üç kardeş, miras, hak, hukuk diye itiraz etmişler. Ama büyük abi tınmamış bile. Gidin mahkemede arayın hakkınızı demiş. Üç kardeş önce birlik olmuşlar. Ne münasebet, biz de aynı babanın evlatlarıyız. Niye yedirelim hakkımızı filan. Ama iş ciddiye binince ablası, beyim mahkeme açmama müsaade etmiyor demiş, çekilmiş kenara. Küçük olan büyüğümdür deyip vazgeçmiş. Derken durum anlaşılmış. Büyük abisi kızını, küçük abisinin oğluyla nişanlamış meğer. Böylece tarla zaten ikisinin olacakmış. Ablasının beyine de eski traktörü vermiş. Enişte kısa günün kârı demiş. Mahkemeye gitse seneler sürecek. Git gel, dünyanın parası. İyisi mi al traktörü, otur aşağı. Ama siyah paltolu hakkını verdirmeye niyetli değilmiş. Adalet diye bir şey varmış. Varmış adalet. İlla ki önünde sonunda. İlk duruşma bugünmüş. Birazdan mahkemeye gidecekmiş. Avukat tutmamış. Avukatı yedirecek parası olsa, üstüne oturduğu tarlayı abisine haram eder, geçer gidermiş. Öyle de gururluymuş ama iş inada binmiş. Kardeşlerinin ona karşı birlik olması kanına dokunuyormuş. O gün bugündür, üçüyle de görüşmüyormuş. Bayramda bile çalmamış kapılarını. Kısacası dünya yalanmış, insanın öz kardeşinden bile faydası yokmuş. Siyah paltoluyu dinleyenler, tasdik edercesine başlarını salladılar. Hepsinde aynı dert. Hepsinin kardeşleriyle zoru var. Hem çoğu paylaşmak kolay. Mesele azı paylaşmakta. Kibar çay tepsisiyle geldi ocaktan. Madenciye gitti. Çay taze dedi. Madenci çayını aldı. Sağ ol dedi. Hesaba yazmayı unutma. Kibar başını salladı. Memnuniyetle. Madenciyi o da seviyor. Mürşit'e bu hakikaten iyi bir adam dedi geçenlerde. Garibanları insan yerine koymasından belli. Mürşit, hapisteki babasını ziyaret etmek için uzak bir köyden gelen, çelimsiz bir çocuğun sadece ekmek yediğini gördü. Yüzü kül rengiydi. Kirpikleri sarımsı. Elleri tarlada çalışmaktan çatlamış. Sırtında üstüne büyük gelen, eski, ince bir ceket var. Üşümemesi mümkün değil. Yaşı en fazla 17'ydi. Ölmüş abinin nüfus kağıdıyla yaşıyordur bu diye düşündü. Zamanı gelmeden askere gidecek bu yüzden. Çok ezilecek. Hangi komutan der ki, sen daha ufaksın oğlum. Git nüfus kağıdını düzeltir önce. Sonra gel diye. Çocuk küçük küçük koparıyor ekmeği. Ağzına atıyor. Uzun uzun çiğniyor. Mürşit yoksulun da yoksulu var diye düşündü. Yoksulluğun dibi yok. Boş tepsiyle ocağa giden kibarı tuttu kolundan. Şuna bir tost yap da yesin dedi başıyla çocuğu işaret ederek. Kibar böyle zamanlarda. Kim verecek parasını der gibi ters ters bakar. Mürşit'in de bakışları sertleşir. Sonunda mürşit kazanır. Beş parasız olsa da patron olan o çünkü. Ama kibar bu kez öyle bakmadı. Tamam der gibi başını salladı. Çocuk bu ezikler kahvesinde oturanların en eziği, en mahzunuydu. Siyah paltolu toparlandı o arada. Başına eski bir kasket geçirdi. Kapıya gitti. Müşteriler hayırlısı olsun dediler. Eyvallah der gibi elini göğsüne vurdu. Çıktı. Mürşit, Mürsel'e gidelim mi dedi madenciye. Gidelim, giyinip geleyim ama. Çayını bitirdi. Boş bardağı kibarın eline tutuşturdu. Odasına çıktı. Sabahları pek karşılaşmıyorlar aslında. Mürşit otele geç geliyor, madenci işe erken gidiyor. Ama izin günlerinde, öğleye kadar uyumamış da, erken kalkmış olursa, Mürsel'in dükkanına. Yağda yumurta yemeye gidiyorlar beraber. Yeni tanıştıkları günlerdi. Mürşit pek bir şey yemediğini anlatmıştı. Sabahları biraz peynir ekmek. Gün içinde de çok içim ezilirse bir çorba. Bir de gördüğün gibi. Rakının yanında biraz üzüm veya leblebi. O kadar. Ama 40 yılda bir. Canım yağda yumurta istiyor. Canı şimdi de yağda yumurta istiyor. Çoğunlukla deliksiz uyuduğu gecelerin sabahında oluyor bu. Uyandığında peynir ekmeğin kesmeyeceği bir açlık hissediyor. Yolunu uzatıp eski garajlardan geçerek kahvaltıcı Mürsel'e uğruyor. Kıtlıktan çıkmış gibi yağda yumurta yiyor. Deliksiz uyumasının nedeni ise durup dururken bir şeylerin iyi gideceği, hayatının bir viraj alıp onu tarif edemeyeceği bir düzlüğe çıkaracağı hissine kapılması. Belli ki sebebi yok bu hissin. Vücudunun pes etmemek için onu kandırdığı kanısında. Durup dururken hissettiğim bu iyilik hali olmasa, açlıktan ölürüm herhalde diye düşünüyor. Bu hal çok sürmüyor ama. Kahvaltıdan sonra otele geliyor. Hayat aynen devam ediyor. Ne düzlük, ne bir şey. Bekle de akşam olsun, rakıyı devir gene. Belki bu gece ölürüm umuduyla. Çıplak ölü kız çocuğundan beri konuşmaları başka türlü bir hal aldı. İyice derinleşti. Aralarında kelimelerden doğan bir bağ var. Her kelime düşüncelerini birbirlerine bağlayan, incecik, çelik bir tel sanki. Sabahtan beri ikide bir karısının öldüğünü söylediği an geliyor aklına. Arzu kendini atmış, 15. kattan. Madencinin bu dağlar arasındaki şehre kaçışının nedenini anlıyor artık. Gözleri gamla dolu bu genç adamın varlığını saran, duvarları açtığını hissediyor. Madencinin giyinip inmesini beklerken, belediyede çalışan genç, körü almaya geldi. Elinde belediye araçlarından birinin anahtarı. Sanki kendisininmiş gibi. Keyifle sallıyor. Mürşit abi, faturayı belediyeye gönderecekmişsin dedi. Sesinde bir küçümseme var. Buraya faturayı yakıştıramıyor. Mürşit de yakıştıramıyor. Ne faturası? Burası şehrin bir parçası değil ki. Hatta dünyanın bir parçası değil. Burası belirsiz bir durak. İçeride sigara içildiği için ceza bile kesilemeyecek kadar yok bir yer. Evladım söyle başkına. Mürşit abi, soyut bir sürgün yeri nasıl fatura kesebilir diye soruyordu. Madenci eldivenlerini alıp inecek. Mürsel'e gidip yağda yumurta yiyecekler. Taze ekmeği yumurtanın sarısına batıracaklar. Gidiş, dönüş, yumurta, üstüne çay, sigara bir saat sürecek. Ama bu bir saat önemli. Durgun hayatında bir saatlik bir değişiklik yaratacak. Körün sesini duydu arkasında. Döndü. Yine mutlu mutlu gülümsüyordu kör. İnanır mısınız soğuk? Çok iyi geldi. Sobanın başında ısınan diğer müşterilerin yüzlerinden bir gerginlik geçti. Bu iyimserliğe sinirlendiler. Bu soğuk kimseye iyi gelemez. Gelmişse bile kemikleri camlaştıran, bedeni ölüme yaklaştıran bu soğukta uyumak, bir gecelik bir macera olduğu için gelmiştir. Kör belediyede çalışan gence çevirdi yüzünü. Ben hazırım, gidebiliriz dedi bembeyaz gözlerinin bütünleşesiyle. Başkan selam etti dedi belediyede çalışan genç. Körün yüzünden bir üzüntü geçti. Başkan başından savuyor sandı. Ya dedi hayal kırıklığıyla. Genç devam etti. Sizi önce bir kahvaltıcıya götürecekmişim. Sonra makamına bekliyor. Buyurun gidelim. Mürşidin içi körle, gençle, başkanla, kendiyle, şehirle, her şeyle alay etti. Buyurun gidin. Burada Mürsel dışında kahvaltıcı bulamazsınız. O da size uymaz. Çorba içeceksiniz mecburen. Kemik suyuna mercimek. Aslında erişte çorbası meşhurdur buranın. Ama evlerde pişer o. Şu çorbacılarda bulunmaz. Şükran mesela çok güzel yapar. Sonbaharda hamur açar, erişte keser, çarşafları yayıp kurutur. Mutluluğu Şükran'ın kurumuş erişteleri bez torbalara doldururken yüzünün aldığı halde görmek mümkündür. Görevini yapmış insanların huzuru. İşte mutluluk budur. Ama bütün mutluluklar gibi geçicidir. Erişteleri torbaya doldurduktan, ağızlarını yorgan ipiyle sımsıkı bağladıktan, torbaları dolaba dizdikten sonra solar. benimle göz göze geldiği an biter. Yeni bir mutluluk için başka bir an beklemek lazım. Bu anlar gökkuşağı gibi ansızın belirir ve ne yazık ki gökkuşağı kadar nadirdir. Kör çıkmadan önce mürşide uzun uzun teşekkür etti. Yine o şekerli, mutlu sesiyle. Ne güzel bir şehirmiş burası. Ne güzel insanlarmış burada yaşayanlar. Hepsi yardımsever, hepsi candanmış. Kör iyi niyetli olabilir ama yalancı diye düşündü. Kurumuş, tozlaşmış, maden ve külden ibaret kalmış bu şehri. Ve bu şehrin birbirini yiyen, kimseyi bulamazsa kendini yiyen insanlarını, yalan yere övdüğünü pekala da biliyor. Kör, şekerli, mutlu, cıvıldar gibi konuşurken sen kendini ne zannediyorsun diye bağırmak geldi içinden. Körüm ama mutluyum. Bize bahşedilmiş en büyük hediye olan hayatın kıymetini biliyorum mu demek istiyorsun? Gene bekleriz dedi bunun yerine. Başımızın üstünde yeriniz var. Kör başkana da gösterdiği misafirperverlikten dolayı ayrıca minnettar olduğunu ekledi. Böyle bir başkan olduğu için bu şehir ne kadar gurur duysa azmış. Mürşit kör, hem yalancı, hem yalaka dediği içinden. Böyle olmaya mecbur öte yandan. Teşekkür edecek, minnettar olacak ki tekerlerinin biri kırık arabası yürümeye devam etsin. Onur, haysiyet filan, böyle şeyler dünya işlerinin arabasına tekerlek olamıyor. Olsaydı dünyanın bütün çukurlarını karanlık, kirli bir su doldurur muydu? Belediyede çalışan genç, arabayı çalışır vaziyette bırakmış. Gar gar sesi geliyordu. Körün valizini aldı, koluna girdi, arabaya götürdü, bindirdi. Yerler buz, araba kayıyor. Madenci indi aşağı. Elinde eldivenleri, başında yün verisi. Atkısını boynuna sıkıca sarmış. Hadi gidelim. Kapıya yürüdüler. Birden cuma çıktı karşılarına. Tıraşlı başı, karla kaplıydı. Sırtında rüzgarla şişmiş adi bir mont. Ayaklarında patlak, yırtık botlar. Yüzünde ezeli ve ebedi bir dünya acısı. Madencinin deri eldivenli ellerine yapıştı. Her fırsatta yaptığı gibi. Yine iş dilenmeye başladı. Beni madene al. Kaç para verirse razıymış. Gece gündüz, sıcak soğuk dinlemeyecek. İt gibi çalışacak, gıkını çıkarmayacakmış. Yeter ki işe alsın onu. Allah rızası için. Sevdiğinin başı için. Mürşit ürperdi. Madencinin sevdiğinin başı gömüldü çoktan. Cuma'nın deriden ve kemikten ibaret. Büyük, kaba, kuru elleri kas katıydı. Derin çizgiler halindeki çatlakları. Bembeyaz göz alıyordu. Bu hissiz ellerle madencinin deri eldivenli ellerini öpmeye çalışıyordu. Kamburu çıkmıştı. İyice eğilmişti. Bir cümle sonra ayaklarına kapanacaktı. Madenci aynı şeyleri bir kez daha söyledi. Sabırla. Madene işçi alınmıyor. Yapabileceği bir şey yok. Cuma dinlemiyordu. Aralıksız yalvarıyordu. Mürşit adamı omzundan sertçe itti sonunda. Yettin artık Cuma. Rahat bırak adamı. Cuma'yı arkalarında bırakıp yürüdüler. Tipi yüzlerini ısırıyordu. Madenci hapiste şişlenen peynircinin, artık telefon bayi olan dükkanın önünü işaret etti. Araba şurada. Mürşit arabaya baktı. Kardan görünmez olmuştu. Dünya bembeyaz bir sonsuzluk. Yalancı bir güzellik. Bu geçici güzelliğe dalmak geldi içinden. Üşümem dersen yürüyelim. Üşümem. Hadi o zaman. Deli Dağ'ın göründüğü sokağa yöneldiler. Deli Dağ tipiden duman olmuş. Kaybolmuş. Yerinde bembeyaz bir yoğunluk. Katılaşmış bir hava var. Gökyüzü sanki yere inmiş. Şehri doldurmuş. Sokağa geçip et meydanına çıktılar. Ortalıkta pek kimse yoktu. Meydan kar altındaydı. Rüzgar güdük kavruk ağaçlarda biriken karları üstlerine savuruyordu. Okula giden birkaç çocuk gördüler. Soğuktan kıpkırmızı olmuş elleriyle kar topu yapıyorlar, birbirlerine atıyorlardı. Meydandan Yeni Çarşı Caddesi'ne saptılar. Caddedeki mağazaların vitrinleri pamuk parçalarıyla süslenmiş. Hoş geldin yeni yıl yazılarıyla doluydu. Birinin içinde üstünden yaldızlı küreler sarkan plastik bir çam ağacı vardı. Kısacık caddeyi geçtiler. Arastayı açılan dar sokağa girdiler. Henüz erken olduğu için dükkanların çoğu kapalıydı. Meydanın ağaçları kadar güdük kalmış birkaç istikbalsiz çırak, uykulu gözlerle buz tutmuş kepenkleri kaldırıyordu. Köşeyi dönerken Cuma'nın inatla onları takip ettiğini gördüler. Birbirine yakın, alçak, çirkin binaların üstünden ansızın esen şiddetli bir rüzgar, çatılarda birikmiş karı, çığ gibi aşağı süpürdü. Cuma kar perdesinin ardında görünmez oldu. Kaçak yapılmış, apartmanlarla dolu, sokakları belirsiz. Cumhuriyet Mahallesi'nden geçerek eski garajlara vardılar. Şehri kuzeyden saran Sarp Dağlar burada başlıyor. Eski garajlar karşılarındaki dağın eteğinde, kar altında kalmış tümsekler halinde uzanıyor. Egzozcunun kapı önündeki hurdalarını, lastikçinin üst üste yığılmış kamyon lastiklerini, seyyar satıcıların devrilmiş arabalarını kar örtmüş. Soldaki dağın eteğinde, Tuzlukaya konaklarının metal balkon korkulukları, yeni ve vahşi bir zenginlikle parlıyor. Sırtları, eski garajların çirkinliğine dönük. Balkonları ve en güzel odaların pencereleri dağlara bakıyor. Çıplak, kıraç dağlar bunlar. Bakmaya değecek bir manzara değil. Geceleri ay ışığında, irili ufaklı kayalar, irili ufaklı ölüleri andırıyor. Ama Tuzlukaya konaklarında oturanlar, bundan rahatsız olmuyorlar. Şehrin yerlisi onlar. Çıplak dağlara, ölüleri andıran bu manzaraya alışıklar. Şehre yeni otogar yapıldığından beri, eski garajlardan sadece köy minibüsleri kalkıyor. Köylüler iner inmez kahvaltıcı, Mürsel'in dükkanına doluşuyor. Köyler çok uzak sayılmaz. Ama dağları dolaşan yollar, virajlı olduğundan, şehre gelmek zaman alıyor. Acıkıyorlar haliyle. Mürsel'in dükkanı da çok ucuz. Bütün gün çarşı pazar koşturacak veya mahkemelere, devlet dairelerine, bankalara yalvarmaya gidecek köylüler. Adam başı bir ekmek ve yağda 3-4 yumurtayla akşama kadar idare edebiliyorlar. 21. ayrımın sonu. Sayfa 204.